Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Ordu Beheş 1401, Hicri Kameri 8 Şevval 1443 ve Miladi Takvim'de 10 Mayıs 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, İran'ın ilk turbo jet motoru, Ulusal Oğuz Motoru ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi işçilerin düşmana karşı mücadelede ön safta yer aldıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakan Danışmanı Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumunun geçmişe göre daha da iyi olduğunu söyledi. İran, Sina'da Mısır ordusuna yönelik terör saldırısını kınadı. Amerikan askerleri Kuzey Irak'ta yerleşim bölgelerine ateş açtı. Siyonist rejimi direniş liderlerinin öldürülmesi konusunda uyardı. Biden, Ukrayna'ya askeri silah teslimatını hızlandıracak yasayı imzaladı. Putin, Batı'nın Rusya'ya ait toprakları işgale hazırlandığını söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün bir grup işçiyi kabul ettiği görüşmede işçilerin üretimin esas sütunu olduğunu ve düşmanla mücadelede ön safta bulunduklarını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei emekçileri hitaben yaptığı konuşmada bu görüşmeden amacın işçilere teşekkür etmek ve işin öz değerine vurgu yapmak olduğuna ve İslam'ın işçi ve işe bakışına işaretle kapitalizm sistemin sömürgeci bakışı ve komünist sistemin sloganik bakışının aksine İslam'ın işçiye bakışının değer ve kıymet veren bir bakış olduğunu, Yüce İslam Peygamberinin işçinin elini öpmesinin de bu çerçevede olduğunu kaydetti. İşçilerin askeri, ekonomik ve siyasi alanlardaki parlak karnesi ve milli saiklerine temas eden İslam İnkılabı rehberi, işçi camiasının kutsal savunma yıllarında 14 bin şehit verdiğini ve yine askeri meseleyle karşı karşıya kalındığını, kuşkusuz işçi camiasının ön safta yer alacağını kaydetti. İşçilerin ekonomik alandaki milli saikleri hakkında ise İslam İnkılabı rehberi, emperyalizmin İslam İnkılabı zaferinden beri esas politikalarından birinin ülkenin üretimini devre dışı bırakmak olduğunu, son senelerde yaptırımların bu amaç için ağırlaştırıldığının oldukça net olduğunu, ancak işçilerin buna engel olarak üretimin esas sütunu olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında İnkılap zaferinin başından itibaren işçi camiasının kışkırtılmasına çalışıldığına dikkat çekerek bundan amacın işçi camiasını halk itirazlarının tablosu haline getirmek olduğunu ancak işçilerin siyaset alanında da kışkırtanları da hayal kırıklığına uğrattığını ve her daim nizam ve devrimin yanında durduklarını söyledi.
İran-Polonya Ortak Grubu Başkanı İran'ın Polonya ile çeşitli alanlarda işbirliğini yapmaya hazır olduğunu duyurdu. İran-Polonya Ortak Grubu Başkanı Seyit Mesut Mirkazım'ı Polonya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde İran özellikle enerji sektöründe ilişkileri geliştirmeye hazır ancak Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü bir ülkeden etkilenmemesi şart dedi. Mirkazım'ı İran bol doğal mineral ve petrol rezervlerine ek olarak çok yüksek bir uzman insan gücü kapasitesine sahip dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı yetkililerin görüşmeleri ve toplantılarının işlevsel bir sonucu olması gerektiğini belirterek şöyle dedi. İran başkalarıyla ilişkileri başka hiçbir ülkenin egemenliğinde olmayan bir ülkedir. Bir ülkeyle sözleşme imzalarsa buna riayet eder. Mirkazım'ı Amerika'nın dünyanın enerji kaynaklarına hakim olma çabalarına değinirken Avrupa enerji güvenliğini sağlamak istiyorsa stratejisini yeniden gözden geçirmeli. İran, karşı taraf istikrarlı bir şekilde ve üçüncü taraflara müdahalesinden uzak olarak işe girdiği sürece Avrupa'nın bazı ihtiyaçlarını karşılayacaktır dedi. Polonya Dışişleri Bakanı da görüşmede İran ve Polonya arasındaki ekonomik işbirliğinin genişlemesini memnuniyetle karşılarken İran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesini önemli ölçüde artırabilecek çok yüksek kapasitelere sahip dedi. Polonya Dışişleri Bakanı İran ve Polonya'nın uzun süredir devam eden kültürel ilişkileri sebebiyle çeşitli iktisadi, bilimsel ve kültürel alanlarda iyi bir işbirliğine sahip olabileceğini söyledi.
İran Yargısı Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörünün görevinin sadece yaptırımların insan hakları üzerindeki etkilerini incelemek olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Alena Duhan dün İran'a geldi. İnsan Hakları Kurumu Sekreteri ve İran Yargısı Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Kazım Garib Abadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü'nün hedef ve planları hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu ziyaretin amacı İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların etkilerini incelemektir. Batılı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri her yıl rapora karşı oy kullanıyor. Çünkü kendilerini uluslararası topluma ve yaptırım uygulanan ülkelere karşı sorumluluk görmüyorlar. İranlı yetkili özel raportörün İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen karar uyarınca görevi sadece yaptırımların insan hakları üzerindeki etkilerini incelemek ve diğer konuları araştırmak değil dedi. Garib Abadi, yaptırım altındaki ülkelerin karşılık vermek ve tek taraflı yaptırımların faillerini sorumlu tutmak için mevcut tüm kapasiteleri kullanmaları gerektiğini ve İran ile ilgili olarak doğal olarak düşmanların İran ulusuna karşı sürekli düşmanlığı nedeniyle her türlü planlamanın gerektiği gibi yapıldığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı, İran-Ermenistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 17. toplantısının 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Erivan'da yapılacağını duyurdu. Mehdi Safer'i Karma Ekonomik Komisyonu'nun hedef ülkelerle yaptığı toplantıların Dışişleri Bakanlığı tarafından ciddi bir şekilde takip edildiğini belirterek, İran-Ermenistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 17. toplantısı bugün yapılacak. Erivan'da düzenlenecek bu toplantı iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ilerlemesinde önemli bir rol oynayabilir dedi. Bu toplantının anlaşma ve anlayışların yürürlüğü için tarafların çalışması gerektiğini vurgulayan Safer'i İran'ın 5 milyar dolarlık Ermenistan pazarındaki payının az olduğunu belirterek şöyle dedi. Enerji, transit, santral, tarım, ilaç gibi çeşitli alanlarda önemli kapasiteler var. Bunlar hayata geçirildiğinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artacaktır. İran adına ortak komisyon toplantısının düzenlenmesinden İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian sorumlu komisyon ticaret, sağlık, yatırım, transit, ulaşım, elektrik, enerji, petrol ve gaz, gümrük, bankacılık, finans, turizm, sağlık ve diğer önemli konular gibi çeşitli alanları ele alacak.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nde ikamet eden yabancı uyruklulara insani yardım sağlamak için verdiği desteği artırması gerektiğini söyledi. İran'a göre İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi dün Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Genel Direktörü Robert Martin ile görüşmesinde son yıllarda dünyadaki gelişmelere ve bazı güçlerin araç kullanımına atıfta bulunarak şöyle dedi. Bugün bazı büyük güçlerin zayıf milletlere karşı uyguladığı zorbalık, zulüm ve baskıdan kaynaklanan yeni bir olguyla karşı karşıyayız. İran İçişleri Bakan Yardımcısı İran karşıtı yaptırımlara atıfta bulunarak uygulamada Amerikalılar gıda ve ilacı bile yaptırım uyguladılar dedi. Mirahmedi, Kızıl Hac'ın İran Kızılı ile işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalarını da överek, o ülkedeki gelişmelerin ardından Afgan vatandaşlarının göç dalgasına işaret ederek, İran hükümeti vatandaşlarına enerji ve temel mal sübvansiyonları için yılda yaklaşık 100 milyar dolar ödüyor ve Afganlar da bundan yararlanıyor, dedi.
İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi meseleler konusundaki kıdemli danışmanı Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumunun geçmişe göre iyileştiğini ancak yaptırımların ve ekonomik sorunların bu ülkenin insanlarını hala olumsuz etkilediğini söyledi. Ali Asker Hacı, Pazartesi günü Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Genel Müdürü Robert Mardin ile görüşmesinde Suriye'deki gelişmelere atıfta bulunarak yaptırımların kaldırmasında Suriye'nin altyapısının yeniden inşasına ilişkin 2585 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasında ve çabalarının hızlandırılmasında öncelik yapılmasını istedi. Ali Asker Hacı, Yemen halkının içinde bulunduğu karmaşık insani duruma da temasla, artık bu ülkede ülke çapında ateşkesin tesis edilmesi düşünüldüğünde Yemen halkının ablukasını kaldırması, yardım sağlaması, Sana Havalimanı üzerinden yurt dışına hasta nakli için şartlar sağlanmalı, esir takası gerçekleşmeli ve bu konuda Kızıl Haç ve uluslararası kuruluşlar öncülük etmelidir, dedi. Görüşmede Kızıl Haç Genel Müdürü de Yemen ve Suriye halkına yönelik yaptırımlara rağmen Kızıl Haç yardıma ihtiyaç olduğunu, insani yardım gönderilmesini ve altyapının yeniden inşa edilmesini vurguluyor ve bu insani yardımın siyasi olaylardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Sina Çölü'nde Mısır ordusuna düzenlenen ve çok sayıda Mısır askerinin ölümü ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı. İran'a göre Hatipzade, dış akımlarında desteğiyle Müslüman ülkelerde ne yazık ki yayılan kötü bir fenomen olan terörizmle mücadele, bölge ülkeleriyle yakın işbirliğini gerektirmektedir, dedi. Cumartesi günü terörist unsurlar Süveyş kanalının doğusundaki Mısır ordusu mevzilerine saldırdı. Bir Mısırlı subay dahil olmak üzere 11 askeri öldürdü ve 5 kişiyi yaraladı.
İranlı bayan halterci Yekta Cemali Dünya Halter Şampiyonası'nda 87 kilo kategoride gümüş madalya kazandı. Yekta Cemali Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası halter müsabakalarında 94, 98 ve 100 kilo kategorilerde başarı elde ederek gümüş madalya kazandı. Bu Dünya Gençler Şampiyonası'nda alınan ilk bayanlar gümüş madalyası sayılıyor.
Türkiye hükümet yetkilileri temel tarım ürünlerinin fiyatlarını düşürmek için ülkeden temel tarım ürünlerinin ihracatının yasaklanması çağrısında bulundu. Türkiye aylardır ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liradaki devalüasyonu ve enflasyonu durdurma, işsizlikle mücadele ve sınıf ayrımını azaltma yönündeki tüm çabaları başarısız oldu. TRT'nin haberine göre Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, buğday ve petrol ithal etme sorununa atıfta bulunarak temel ihtiyaç maddelerindeki sorunu halletmek için gerekli önlemler aldıklarını açıklayarak tahıl, bakliyat ve protein ürünlerinin ihracatını bir sonraki duyuruya kadar yasakladıklarını bildirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da ülkenin temel ürünlerdeki kıtlığı ve artan fiyatlar ile başa çıkmak için tarımsal üretimi artırmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.
Türkiye'de halkın %70'den fazlası hükümetin ekonomik icraatlarından memnun değil. Türkiye aylardır ciddi ekonomik krizle karşı karşıya. Türkiye'de yapılan son anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde zorlanacağını gösteriyor. Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy gündemdeki son gelişmeleri, siyasilerin gündem belirleyen açıklamalarını analizlerle paylaştı. Aksoy, Bu hafta yaptıkları ölçüme göre partilerin oy dağılımını paylaştığı anketin sonuçlarına göre AK Parti ve CHP'nin oy oranı birbirine yaklaşmış durumda. Öte yandan Metropol Araştırma gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara resmi enflasyona inanıp inanmadıklarını sordu. Vatandaşın %72'si inanmıyorum daha fazla dedi. Resmi verilere güvensizlik CHP, İyi Parti ve HDP seçmeninde %100'e yakın.
Türkiye güvenlik güçlerinin son saldırılarında 11 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Türkiye hükümetinin PKK ve terörist gruplara karşı mücadelesi kararlı bir şekilde devam ederken, terör listesindeki bu gruplara yönelik Irak ve Suriye topraklarındaki yasa dışı saldırıları da tepkilere yol açıyor. Türkiye'de PKK'ya yönelik saldırılar günlük sıradan haberler arasında yer alırken, Anadolu Ajansı'na göre Ağrı bölgesinde Eren Kış 9 operasyonunda PKK'lı 11 militan öldürüldü.
Irak'ın Erbil kentindeki El Harir üssünde konuşlanmış Amerikan birlikleri birkaç meskuni eve ateş açtı. Amerikan birliklerinin Irak ve Suriye'deki askeri üslerden çekileceğinin konuşulmasına rağmen bu güçler özellikle Irak-Kürdistan bölgesinde normal şekilde faaliyet gösteriyor. Rudav haber sitesine göre Erbil'in 40 kilometre kuzeydoğusundaki El Harir havalimanında konuşan Amerikan güçleri dün akşam çok sayıda ev ve bir araca ateş açtı. Irak halkının ve siyasi grupların geneli Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor. Irak parlamentosu daha önce bu güçlerin geri çekilmesi için bir planı onaylamıştı.
Lübnan Hizbullah'ın genel sekreteri kamu yoklamaların sonuçlarına atıfta bulunarak Lübnan halkının çoğunluğunun endişesinin direniş silahı değil yaşam koşulları olduğunu söyledi. Lübnan'da parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Aday kayıtları sona erdi ve adaylar Lübnan parlamentosuna ulaşmak için kampanya başlattı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, pazartesi günü düzenlenen mitingde yaptığı video konferansı konuşmasında bugün direnişi silahsızlandırmak ve Hizbullah ve müttefiklerinden kurtulmak isteyenler, Güney Lübnan'a olanları ve halkının siyonist seçimden çektiği acıları unutmuş durumda dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimi Hamas liderlerine suikast düzenlenmesi durumunda en tehlikeli tehditle uyardı. Lübnan gazetesi El Ahbar dün Hamas'ın arabuluculuk yoluyla Siyonist rejime bildirdiği en tehlikeli tehdidi ortaya çıkardı. Hamas sözcüsü Abdüllatif Elkan'ı Siyonist işgal rejiminin son dönemde artan cinayetleriyle ilgili açıklamasında işgalcinin halkımızın evlatlarına çılgınca saldırması, İki insanımızı daha soğukkanlıkla öldürmesi, üçüncüsünü de yaralaması gerçekten onun kalbinde ne büyük korku ve telaş oluştuğunu açıkça ortaya çıkarıyor dedi.
Terör rejimi İsrail İstihbarat Servisleri Başbakanı'nın ailesine tehdit mektupları yazdığından şüphelenen 65 yaşındaki bir kadının tutuklandığını bildirdi.
Yemen Ensarullah lideri bu ülke halkının bağımsızlık ve düşman egemenliğinden kurtuluş ilkesiyle hareket ettiğini, bilinçli, rasyonel ve anlayışlı bir başlangıcı sahip olduğunu söyledi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve Amerikan hükümetinin kaparmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna operasyonunu Batı'nın Rusya'ya işgali hazırlanması nedeniyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Putin, dün Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü törenindeki konuşmasında Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus askerleri ve gönüllülerin ana vatan ve geleceği için savaştığını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı, Çin Başkanı'nın Tayvan'a saldırmaya kararlı olduğunu iddia etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran kültürel ürünlerinin yeni konumu başlığını taşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde ettiği son 30 yıl içerisinde sinema filmleri ve diziler gibi İran'ın kültürel ürünlerinin her daim iyi reytingler elde ettiği biliniyor. İran film ve dizilerinin mübarek Ramazan ayında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yeniden yayınlanması, Azerbaycan Müslüman halkı tarafından bir kez daha memnuniyetle karşılandı. Son aylarda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon programlarının yapım ve yayınında işbirliği ve medya işbirliği konusunda çeşitli belgeler imzaladı. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Kanalı Az TV'nin başkanı Ruşen Muhammedov şöyle dedi. İran genel olarak haber, bilgi paylaşımı, film ve televizyon ürünleri alanında önemli başarılara imza atmış bir ülke. Bu nedenle İran Radyo Televizyon Kurumu ile Azerbaycan Devlet Televizyonu arasında bir işbirliği belgesi imzalanması her iki ülkenin medya gelişimi açısından iki ülkenin sanat camiasına yeni fırsatlar sunuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Televizyonu kanalı müdürü sözlerini şöyle sürdürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin amacı İran İslam Cumhuriyeti ile mevcut işbirliği ve karşılıklı ilişkiler koşullarından en iyi şekilde yararlanmak ve iki ülke arasında medya işbirliğini geliştirmektir. Ramazan ayı boyunca Azerbaycan Cumhuriyeti Azerspek kanalı tarafından uzun yıllar önce yayınlanan dini tarihi dizi Hazreti Yusuf bir kez daha aynı kanal tarafından yayınlandı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkentinde seçkin sinemalarda Ayakkabılarım ve Roma Prensi filmleri de sergilendi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya alanındaki uzmanlar bu Müslüman ülkenin medyasının ve halkının İran televizyon ürünleri ve filmlerine duyduğu ilginin nedenini toplumun kalbinden gelen sosyal olaylara odaklanmalarından olduğunu belirttiler. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının manevi, dini ve sosyal değerler gibi bileşenlere yaptığı vurgu ve gösterdiği ilgi de İran film ve dizilerinin izleyiciler ve sanatçılar tarafından beğeniyle karşılanmasına neden olmuştur. Buna ilaveten İran dizileri İran'ın zengin kültüründen kaynaklanmaktadır. Bu İran kültür ve sinema yapımlarının her türlü bayalıktan ve müstehcen sahnelerden uzak olmasına yol açmıştır. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya uzmanlarına göre İran kültür ürünleri halk tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde medya uzmanlarından biri, bu ülkenin televizyon kanallarında yayınlanan İran dizi ve filmlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış olmasına vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bir medya uzmanı olan Gülnara İmanova şunları kaydediyor. İran İslam Cumhuriyeti film ve sinema alanında tarihi ve dini konularda ve zengin içerikli dini diziler üretmeden her zaman ön saflarda yer almıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kültür uzmanı İranlı oyuncuların tarihsel temalı dizilerdeki rollerini de övdü ve İran'ın tarihi ve dini dizilerinin İslam olaylarını ve İslami değerleri daha iyi anlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı üzerindeki etkisini kıymetli olarak değerlendirdi ve şu açıklamayı da yaptı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halklarının birçok tarihi ve kültürel ortak özelliği nedeniyle gelecekte iki ülkenin sinemacıları tarafından dini ve tarihi alanlarda ortak bir film ve dizi üretilecektir. İranlı sanatçıların başta sinema ve televizyon olmak üzere medyadaki üretim gücü kalitesi ve yeteneklerinin yanı sıra iki komşu ülke milletlerinin tarihi, kültürel ve dini ortak özelliklere sahip olması da bu alandaki başarı oranını güçlendirmektedir. Medya işleri uzmanları da bu ortak özelliklerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran kültür ve medya yapımlarının sayısız izleyici çekmesine neden olduğuna inanıyor. Bu gerçekler iki komşu ulusun kültürel ve dini yakınlığından kaynaklanmaktadır. Dünyanın diğer ülkelerin ürünleri, hatta diğer Müslüman ülkelerin ürünleri bile İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkına bu kadar yakın gelmeyeceği kesindir.
Muhterem dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerinin devam etmesi etrafında. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ve bu ülkenin diğer şehirlerinde Başbakan Paşinyan hükümetinin siyasetlerine karşı protestolar devam ediyor. Geçen haftadan beri şiddetlenen bu protesto gösterileri her gün daha da kalabalık bir şekilde düzenleniyor. Bu sürecin devamında Paşinyan hükümetine karşı olan yüzlerce kadın da hükümet karşıtı gösterilere katıldı. Ermenistan Başbakanı'nın istifasını istediler. Protestolara katılanlar Paşinyan'ı Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin eline kalan toprakları da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmekte suçluyor ve bu nedenle Ermenistan Başbakanı'nın istifasını talep ediyor. Ermenistan'da halk protestolarının devamı polis ve güvenlik güçlerinin geçen perşembe günü şiddete karışması ve polisin yüzlerce protestocuyu tutuklayıp hapse atmasıyla körüklendi. Paşinyan'ın siyasetlerine karşı protestolar devam ederken şimdiye kadar Erivan'daki birçok yol da kapatıldı. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi yetkileri muhalefetin hükümeti devirme için Dağlık Karabağ'ı bahane olarak kullandığını öne sürüyor. Bu bağlamda iktidar partisinin temsilcisi Artur Hovhanishyan geçtiğimiz cuma günü Ermeni Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada protestocuların asıl amacının iktidar partisinin ve Başbakan Paşinyan'ı devirmek olduğunu söyledi. Bu Ermeni siyasetçi ve milletvekili şöyle dedi. Muhalefetin amacı Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak değil, çeşitli bahanelerle hükümeti devirmektir. Muhalefet bizi değiştirmeye çalışıyor.
Muhalefet protestolarıyla ilgili dikkate değer bir noktada muhalefet partilerinin liderlerinin şimdiye kadar sadece Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetiyle barış anlaşmaları imzalama politikalarına itiraz etmesidir. Halbuki iktidar partisi şimdiye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti ile nihai barış anlaşmasını imzalama hususunda bir fikir bile belirtmemiştir. Bu bağlamda bölgedeki bağımsız siyasi çevreler ve siyasi uzmanlar Erivan hükümet yetkililerinin son protestolar konusundaki tutumlarını gerçek ve Ermenistan'ın ulusal çıkarlarına aykırı buluyor ve muhalefetin talepleriyle ilgili olarak eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Korçaryan'ın geçen yıl 8 Kasım'da yaptığı açıklamalara değinebiliriz. Geçen yıl Erivan'ın Özgürlük Meydanı'ndaki bir muhalefet mitinginde Ermeni politikacı yaptığı konuşmada Paşinyan hükümetinin politikalarını etkisiz olarak nitelendirdi ve Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşta başarısız olduğunu ve Ermeni egemenliğini koruyamadığını öne sürdü. Bu arada Ermeni politikacı şunları kaydetti. Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti ile müzakerelerde 1992'den 1994'e kadar savaşta elde ettiği zaferlere dayanarak müzakerelerde her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir adım önündeydi. Geçmişte Ermenistan Karabağ çevresindeki 7 bölgeyi güvenlik kemeri olarak kullandı. Paşinyan hükümetine karşı muhalefetin ana duruşunu ortaya koyan bu açıklamalar Ermenistan'da son dönemde yaşanan protestolarda binlerce Erivan hükümeti muhalifi tarafından bahane olarak değerlendiriliyor. İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan mağlup olurken Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taleplerine teslim oldu. Bu şartlar altında muhalefetin iktidara gelmesi Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapılan tüm barış anlaşmalarını rafa kaldırılacağı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda Paşinyan hükümeti Ermenistan yönetiminden çıkarılırsa öngörülemeyen sonuçlar doğuracaktır. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov Paşinyan hükümetine karşı son zamanlardaki geniş çaplı protestolarla ilgili şunları kaydetti. Moskova, Ermenistan'ın zor döneminin bir an önce bitmesini ve ülkenin istikrar dönemine girmesini istiyor. Rus politikacı ayrıca şunları kaydetti. İstikrar dönemi Ermenistan'a Moskova'nın katılımıyla varılan üçlü barış anlaşmalarının uygulanmasına doğru kademeli olarak hareket etme fırsatı verecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Ordibeşt 1401, İran'da Hicri Kameri 7 Şevval 1443 ve Miladi 10 Mayıs 2021 Salı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Ordibeşt 1368'de İranlı çağdaş yazar ve araştırmacı Doktor Seyyid Cevad Mustafavi vefat etti. Çeşitli dini bilimlerde tahsil yaparak geniş araştırmalarda bulunan Mustafavi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Meşhed Kenti İslami Bilimler Üniversitesi Başkanı oldu. Bu yetenekli bilim adamının değerli eserler arasında Nehçül Belâğa ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bağlantı, El-Kaşip, Miftahel Vesail ve Usulü Kafi'nin tercümesi ve şerhi adlı eserlere değinebiliriz. ...51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Ordibehşt 1350'de İranlı ünlü alim Ayetullah Muhammed Kohistani Beşeri vefat etti. Ayetullah Kohistani ilk eğitimini doğduğu kentte bitirdikten sonra Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve orada Mirza-i Naini, Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi kendi döneminin önde gelen alimlere nezdinde feyizler aldı. İçtihat derecesini aldıktan sonra Kohistan'a giden Ayetullah Beyşehri orada halkı aydınlatmaya başladı. Ayetullah Kohistani kaldığı kentte birçok okul yaptırdı ve dini ilimlerde öğrenci yetiştirdi. ...99 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Şevval 1344'te Vahabiler Medine'de bulunan Baki mezarlığını viraneye çevirdi. Hicri Kameri 1344'te başta Medine olmak üzere Hicaz'ın bir kısmında Muhammed bin Suud'un sultacılık döneminin tekrar başlaması ardından Vahabilerin kadılar başı olan Şeyh Abdullah bin Belihed Medine'deki tarihi ve kutsal mezarlıkların tahrip fetvasını verdi. Vahabiler silah zoruyla halkı toplamaya çalıştılar ve ardından Baki mezarlığına doğru hareket etmeye başladılar ve Medine'de bulunan tüm kubbe ve hırkaları şehirden dışarı çıkardılar ve mukaddes mekanı vahşice tahrip ettiler. ...119 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Şevval 1324'te İran'ın ilk gazetesi olan Meclis Gazetesi yayınlandı. Bu gazete meşrutiyet taraftarlarından Seyyid Muhammed Sadık Tabatabai adında birisi tarafından kuruldu. Meşrutiyet hareketi liderlerinden biri olan Seyyid Muhammed Tabatabai'nin oğlu olan Seyyid Muhammed Sadık Tabatabai bu hareketin ilerlemesinde büyük katkısı oldu. İran'da meşrutiyet hareketinin başladığının bildirilmesi ve basının özgür bir şekilde yayınlanmasının ilan edilmesi ardından İran'da basılan gazetelerin sayısı gittikçe arttı ve ardından İran'ın çeşitli kentlerinde onlarca gazete yayınlanmaya başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gıda enflasyonunda dünya dördüncüsüyüz.
Yeni Çağ.
Asgari ücrete zam sinyali.
Milli Gazete.
Karamoğlu'ndan sığınmacı uyarısı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 8 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyonun gerisindeki süreç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyon yani mal ve hizmetlerin fiyat artışları kendiliğinden oluşmaz. Yöneticilerin mali ve ekonomik politikaları sonucunda ortaya çıkar. En büyük zararı da yoksullara, dar ve sabit gelirlilere, emekçilere verir. Çünkü esas olarak geniş kitlelerin gelir ve servetini zorla alır, kendi oligarşisine aktarır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şimdi enflasyonun arkasındaki süreç olarak iktidarın mali ve iktisadi politikalarına bakalım. Ülkemiz enerji bakımında hem dışarıya bağımlıdır hem de enerji sektörü iktidar tarafından yüksek kar marjlarıyla çalışan oligarşiye terk edilmiştir. Cumhuriyet döneminde kurulan sanayi tesisleri iktidar tarafından ithalat rekabeti yoluyla yok edilmiş ve yeni sanayi ve tarım üretim tesisleri de kurulmadığı için ülkenin mevcut üretim ve ihracat kapasitesi doğrudan ithalata bağımlı hale getirilmiştir. 20 yıl boyunca iktidar tarafından toplanan vergiler, alınan iç ve dış borçlar, özelleştirme gelirleri toplam 3,5-4 trilyon dolar dolayındadır. Yani Türkiye'nin 4-5 yıllık milli gelirine eşit gibidir. Bu gelir ülkenin tarım ya da sanayi üretiminin artırılması için yapılan yatırımlara harcanmamış, doğrudan oligarşiye transfer edilmiştir. İktidarın övündüğü yol, köprü, hastane, havaalanı gibi inşaatlar yap, işlet, devret modeli biçimindeki anlaşmalarla geleceğimizi de ipotek altına alan haksız ve ödeme garantili borçlanmalara dayalı olarak çok yüksek maliyetlerle oligarşi tarafından kurulan ulusal ve uluslararası konsorsiyumlara yaptırılmıştır. Artan enflasyonla mücadele ediliyor maskesiyle din ilkeleri ileri sürülerek faiz indirimine gidilmiş, bu politika yabancı paralar karşısında liranın değerini düşürmüş, fiyatları yükseltmiş, siyasal demeçlerle faizin daha da indirileceği konusunda beklentiler yaratılarak döviz fiyatları iyice artırılmış, Amerikan doları 18 liraya yükseldiğinde ise birdenbire yapılan mali bir operasyonla bir gecede 11-12 liraya düşürülerek oligarşiye büyük spekülatif kazançlar sağlanmıştır. Sonuç olarak Mayıs ayında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı bile yıllık %69.97 olmuştur. Aynı yöntemle hesaplama yapan bağımsız araştırmacılar grubu ENAB ise enflasyon oranı %156.86 olarak açıklamıştır. DİSK'in araştırma grubu DİSKAR'ın hesaplamalarına göre mutfaktaki yangını belirleyen gıda enflasyonu en çok yoksullara vurmuştur. Gıda enflasyonu ülkede ortalama %89.1 olarak görünüyor ama bu ortalama en yoksul %20'lik gelir grubunda TÜİK oranlarına göre bile %131.6'ya yükseliyor.
Ahmet Taş getiren 8 Mayıs tarihli Karar gazetesinde ekonomi politikası fiyasko başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası sürekli rakam revize etmekle meşgul çünkü ekonominin geleceğine ilişkin verdiği hiçbir rakam tutmuyor. Hani enflasyon %5'lerde olmadı, %20'lerde olacaktı sene sonunda. Çıkardık mı %42'lere, onun orada durmayacağını da dünya alem biliyor değil mi? Onun %36'lık kısmını daha senenin ilk 4 ayında doldurmamış mıyız? Nisan'da %7.25 artan enflasyon, ortada %121 gibi bir üretici enflasyonu varken ve bu rakamların birkaç ay içinde peyderpey tüketici enflasyonuna yansıdığı bilinirken, hadi durdur bakalım enflasyonu %42'de diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası'nın en önemli olmazsa olmaz vasfı olan güvenilirlikten yeniyor sürekli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin enflasyonda çok sonuç alamadığı açık. En son Hazine ve Maliye Bakanı'nın biz de farkındayız demekten başka yaptığı bir şey var mı? Bunun hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Maliye Bakanı'na bir siyasi iletişim dili olarak tavsiye edildiği o kadar açık ki. Yani efendim, vatandaş çok sıkıntılı, hiç olmazsa o sıkıntıyı gördüğümüzü ifade edelim gibi tavsiyeler. Her mikrofon tutulduğunda enflasyonun biraz can yaktığının farkındayızlar bunun için. Oldu olacak farkında olmayın bari. Orası farkında olma yeri değil ki, çare bulma yeri. Ekonomiden anlayan kime sorsanız bu işin nerede koptuğunu söylüyor. Lütfü Elvan, Naci Ağbal faizle ilgili bir adım attılar. Dolar zınk diye durdu. Onlar gitti. Tayyip Erdoğan faizle ilgili bir adım attı. Döviz fırladı. Bir şey bir şeyin sonucu ama acaba hangi ekonomiste göre hangisi hangisinin?
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 8 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide bıçak kemiğe dayandı başlıklı yazısına yer veriyor. 2 gün önce Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat %24 oranında arttı. 23,4 milyar dolar oldu. İthalat ise daha yüksek oranda %35 oranında arttı. 29,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı %98 oranında arttı ve 6,1 milyar dolar oldu. Bu gidişle 2022 dış ticaret açığı 100 milyar doları geçecek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu tabloya bakan iktisatçı olsun veya olmasın aklı başında bir insan kaygılanır. Çünkü Türkiye Nisan ayında dış ticaretten zararlı çıkmıştır. Bu şartlarda cari açık da artacak ve doğrudan yabancı yatırım sermaye girişi olmadığı için cari açık artı faizi kadar dış borç stoku da artacaktır. Bizim medya hep ihracatta %24,6 artış olduğunu haber yaptı. Ticaret Bakanı da geride bıraktığımız Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolara olmuştur. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır dedi. Aylık dış ticaret açığı tüm zamanların en yüksek açığı değil mi? Bu açığı nasıl çözeceksin? Bu alanlara girmek hükümetin ve yandaş medyanın işine gelmiyor. Bu durumda okur yazar olan herkes veya olmasa da duyan herkes dış ticaret açığındaki artışın istikrarı bozacağını ve hepimize yük getireceğini bilir. Bu tabloyu tersten gösteren hükümet üyelerine ve medyaya olan güven düşer. Bunun içindir ki iktidara olan güven dip yaptı. Tüketici güven endeksi en düşük seviyededir. Akıllı bir ekonomi yönetimi rakamlara takla attırarak algı yaratmak yerine dış açıklar için çözüm üretmeye çalışır. Dış açıklar bu kadar artınca Türkiye'nin dış borçlarında ödeme sorunu ortaya çıkacak. Dış borçlarda temerrüde düşebiliriz. Aslında Türkiye'nin ihraç ettiği 5 yıllık tahvillerde iflas sigorta risk primi de arttı. 612 baz puana çıktı. Bundan önce hazine 8,62 faizle dış borç aldı. Şimdi bu faiz %9'a çıktı. Nisan ayı üfe oranı %121,82 oldu. Bu artış kur artışının da üstünde oldu. Yatırım ve işletme kredi faizleri eksi değerdeyken maliyet artışları neden kur artışının üstünde oldu? Dış borç faizi yüksektir. Kamu özel işbirliği yatırımlarında maliyet hem yüksek faiz hem de ihale sürecindeki sorular ve sorunlar nedeniyle daha yüksek çıkıyor. üretici malımı yerine aynı fiyatla koyamam diye maliyetleri yüksek hesap ediyor. Tarıma verilen destekler GSYH'nın %0,44'üne geriledi. Tarımsal üretimde girdi maliyetleri yüksektir. Piyasada oligopol yapılar var. Devlet tekelleri özelleştirme ile özel tekel oldu. Fiyatları istedikleri gibi artırıyorlar. Ekonomi yönetimi istikrar programı yapmıyor, yapamıyor, panik yaşıyor. Siyasiler çözüm tartışmıyor, küfürleşiyorlar. Toplumda iktidara olan güven dibe vurdu. Herkes aynı panik içinde fiyatları artırıyor. Bütün bunlarla birlikte siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın bozulmasında en büyük sorun demokratik baskı gruplarının ortadan kalkması oldu. AKP iktidara geldiği zaman sendikalaşma oranı %54,8 idi. Şimdi %14'e geriledi. Memur sendikaları partizanlaştı. Devlet parti devleti oldu. Bürokratlar partizanlardan oluşuyor. Üniversiteler siyasi militanlara teslim edildi. İktidar kamu bankalarından alınan ve ne olduğu anlaşılamayan kredilerle medyayı satın aldı. Medya yandaş medya oldu. Hep birlikte batıyoruz ama sanki herkes hipnotize edilmiş. Sesimiz zayıf kalıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizde önce Rahman suresinin 31 ila 36. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Senefruğu lekum eyyuhethekalan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça, geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Önceki ayetlerde Yüce Allah'ın bu dünyadaki bazı nimetlerinden söz edildi. Bu ayetler ise kıyamet gününde bakılacak hesaplara değinerek insan ve cinlere hitaben şöyle buyuruyor. Allah'ın yarattığı canlılar arasında siz iki grup akıl ve şuura ilaveten irade ve karar alma yeteneğine sahipsiniz. Ve daha fazla ağırlık ve değere sahipsiniz ve kıyamet gününde hesabınıza bakılacaktır. Öyleyse yaptıklarınıza dikkat edin ve gücünüzün Allah'a galebe edeceği ve göklerin sınırlarını geçerek Allah'ın kontrolünden çıkabileceğinizi sanmayın. Tabii ki Allah size böyle bir güç ve izin verirse yerin derinlikleri ve uzayın zirvesine nüfuz edebilirsiniz. Cehennemin ateşi ve dumanı ve alevleri kaçacak yeriniz olmayacağı ve kimsenin de sizi kurtaramayacağı şekilde saracaktır. Öyleyse şimdiden geleceği düşünün. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Şuur ve iradeye sahip olmak sorumluluk yaratır. İnsan ve cin bu büyük ilahi nimetle sorumludurlar ve Allah katında yaptıklarından sorumludurlar. Zahiri güçler insanın bilimsel gururuna ve tüm varlık sistemine kontrol sağladığında ve Allah'ın izni olmadan dünyada her türlü müdahalede bulunabileceğini zannetmesin. Ateş cinsinden olan cin bile cehennem ateşinden korunamaz. Galiba dünyadaki ateş ve cehennem ateşi birbirinden farklıdır.
Allah Allah Allah ya Settaru ya Şakur. Allah Allah Allah ya
Şimdi de hep birlikte Rahman suresinin 37 ve 40. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu ayetler önceki ayetlerin devamında kıyametin başlangıcına değinerek şöyle buyuruyor. Yerlere ve göklere hakim olan dünyadaki nizam dağılır. Tüm dünyada korkunç olaylar yaşanır. Hali hazırda belirli yörüngelerde harekette olan galaksiler ve yıldızlar yörüngelerinden çıkarak dağılacaktır. Tıpkı kızgın lavlar gibi seller misali akacaklar. O zaman yeni bir nizam kurulur. İnsanlar toprak içinden çıkarak mahşere hazırlanırlar. Kıyamette insanlar birçok konumdan ve geçitlerden geçerler. Bir yerde sorgulanır ve hesaplarına bakılır, bir yerde dudaklarına damga vurulur ve vücut organları ve azaları şehadet verir. Fakat burada 39. ayette de belirtildiği gibi bir yerde kimseden soru sorulmayacaktır. Zira orada günahkarların amel defteri belirlenerek açıklanır ve hiçbir şeyi inkar edemeyecektir. Öyle ise soru ve cevaba da gerek kalmaz. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Kıyamete hakim olan düzen, dünyada var olan düzenden farklıdır. Kıyametin zuhur etmesi, doğa sisteminde birçok büyük değişiklikle beraber olduğu için, bu dünyada hakim olan kuralların ahiret dünyasında da geçerli olacağı söylenemez. Günah işlemek bir nevi Allah nimetlerini tekzip etmektir. Cin de insan gibi iradeye sahiptir ve günah işleyebilir.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير.
Şimdi hep birlikte Rahman suresinin 41 ila 45. ayetlerinin tilavetini can kulağıyla dinleyelim.
Yu'raful mujrimun bisimahum feyukhadhu bin nawasi vel aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Genel olarak kıyametin özelliklerinden biri kişilerin batınının aşikar olmasıdır. Ve insanların kişiliğini şekillendiren düşünce ve davranışları ise simalarında ortaya çıkmasıdır. Salih ve pak insanlar mutlu ve güler yüzlü, suçlular ve günahkarlar ise endişeli ve perişan olacaklar. Önceki ayetlerde suçluların kıyametteki varlıkları ve onların suçlarının sorulmamasıdır. Bu ayetin açıklamasında şöyle deniliyor: böyle insanlardan soru sormaya gerek yok. Zira suç ve günahlarının izleri onların yüzlerinde açıkça ortaya çıkacak ve inkar edilemeyecektir. Bu yüzden cehennem görevlileri onları rezalet ve zillet içinde cehenneme götüreceklerdir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kıyameti inkar eden ve tepeden tırnağa Allah'ın emirlerine karşı olanlar, kıyamette başlarından ve ayaklarından yakalanarak ateşe atılacaklar. Bu ise onların zillet ve alçaklıklarının doruğunu gösterir. Günah işlemek ve kıyameti inkar etmek çift taraflı ilişkidir. Her biri diğeri için ortam hazırlıyor ve sonuçta suç ve yolsuzluk yayılır. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın ilk turbojet motoru.
Ulusal Oğuz motoru.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizde İran'ın ilk turbojet motoru olan Ulusal Oğuz motoru hakkında konuşacağız.
Programımızı birlikte dinleyelim.
İran'ın savunma sanayisi 8 yıllık dayatma savaşı sonrasındaki dönemde İslam Devrimi Muhafızları Ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu başta olmak üzere silahlı kuvvetlere gerekli olan teçhizat ve silahları tasarlama ve üretme alanında ve askeri kendi kendine yeterlilik doğrultusunda önemli adımlar atmıştır.
Savunma sanayisi kapasitesi ülkenin silah ve savaş teçhizatı alanında son yıllarda 45 kat artmıştır ve çeşitli kara, hava ve deniz askeri teçhizatı yapımı ve ayrıca hava uzay, hava deniz, elektronik ve kara savaşında da çok önemli ve değerli başarılara imza atmıştır. Savunma sanayisinin çeşitli insanlı ve insansız hava araçları yapımı alanında önemli adımlar attığına göre bu araçların motorlarını yapmak için de bir girişimde bulunmaya gerek duyulmuştur. Bu konu gündeme alındı ve kısa bir sürede çok iyi sonuçlar elde edildi.
Hava motorları yapımı yüksek bir bilgi ve teorik olarak gelişmiş bilgisayarlar kullanılarak hassas hesaplamalar gerektirir ve sonuç önce motor test platformlarında ve ardından hava aracında kullanılarak pratikte gösterilecektir.
Bu nedenle her bir yeni örneğin üretme çok zaman alacaktır. İranlı uzmanlar bu alanda J85 turbojet motorunun tersine mühendisliğini yaparak önemli adım atmıştır. Ve şimdi Oğuz turbojet motoru olarak biliniyor. Bu motor hem hava kuvvetleri savaş uçaklarına monte edilebilir hem de Kevser gibi İran savaş uçaklarında kullanılabilir.
Oğuz motoru, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın yapımı olan turbojet motorlarından biridir. Bu motor, 21 Ağustos 2016'da Savunma Sanayisi gününde dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dönemin Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehkan ve Savunma Bakanlığı'ndan bir grup üst düzey yönetici, bilim adamı ve uzmanın katıldığı törende görücüye çıkarıldı. Bu törende görücüye çıkarılan turbojet motoru Oğuz olarak adlandırıldı. Tuğgeneral Dehkan bu motor hakkında şöyle dedi. Bu ürün en karmaşık havacılık ürünlerinden biridir ve gerek bilgi alanında gerekse yazılım ve donanım alanında hiçbir yabancı destek alınmaksızın tasarlanıp üretilmiştir.
İran'da uçak motorları yapımı alanındaki önemli gelişmede 20 Ağustos 2020'de dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla Ulusal Oğuz Turbojet Motoru Üretim Hattı'nın açılışı Savunma Bakanlığı Havacılık Kurumu Genel Müdürü tarafından Savunma Bakanlığı Havacılık Kurumu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Oğuz motoru üretim hattına çalışında Oğuz hafif turbojet milli motoru yapımında gösterilen çabalardan dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti. Bu motorun ana örneği 2016'da görücüye çıkarıldı. Bugün bu motorun üretim hattının açılışı yapılacak ve bizim için çok önemlidir. Genelde ülkeler uçak üreticisi olduklarını belirttiklerinde motoru değil kanat ve gövdeyi demek istiyorlar. Bu motoru başka yerden satın alıyorlar. Bir savaş uçağı yapımında tam olarak kendi kendine yeterliliğe ulaştığımızdan dolayı mutluyuz. Hem kanat, hem gövde, hem motor ve uçan sandalyeyi kendimiz üretiyoruz ve kendi ayaklarımız üstünde duruyoruz ve bu bizim için çok önemlidir.
Savunma Bakanlığı Havacılık Kurumu Genel Müdürü Afşin Hacı Fert, İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanının talimatının uygulanmasına yönelik ve ülkenin savunma sanayisi bilim adamları, tasarımcıları ve uzmanlarının özverili faaliyetleriyle yapılmış olan Oğuz Milli Turbojet Motoru açılış töreninde şunları dile getirdi. Yasin Gelişmiş Eğitim Jeti ve Kevser, Saika, Azereş gibi ülkenin savaş uçaklarının itici gücünü sağlamak üzere geliştirilen ilk yerli turbojet motoru olarak Oğuz Milli Motoru'nun kalkış ağırlığı aralığı yaklaşık 10 tondur. Bu motor yerli kabiliyete ve ülkenin mühendislerinin bilgisi ve uzmanlığına dayanarak ve ülkenin üniversiteleri ve bilgi tabanlı firmalarının bilimsel ve teknik kabiliyetlerinden maksimum düzeyde yararlanarak 14 bini aşkın parça ve aksesuarın yerli üretimiyle ilk defa olarak 2016 yılında yapılmış ve savunma sanayisi gününde Cumhurbaşkanı tarafından görücüye çıkarılmıştır.
Tahran Radyosu.
Hacı Ferd ayrıca Oğuz yerli turbojet motorunun Kevser savaş uçağına monte edilmesini Kevser projesindeki en önemli olaylardan biri olarak nitelendirerek şunları kaydetti. İran yapımı iki jet motoru olan Oğuz, 50 bin fit yüksekliğe kadar uçma kabiliyetine sahip olup çeşitli operasyonel ve iklim koşullarında yüksek kabiliyete sahip çeşitli sistemlerle donatılmıştır ve kalkış ağırlığı en fazla 10 ton olan çeşitli hava araçlarına takılabilmektedir. Bu motorun ikinci örneği ise 2017'de üretilip Oğuz Milli Motoru Laboratuvarı'nda test edildi. Ve bu motorun kara, rule yapma ve uçuş testleri 2018-2019 yıllarında Kevser yerli uçağı üzerinde başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Bakanlığı'na göre bu üretim hattı ülkenin iç kabiliyetlerinden yararlanarak Oğuz Milli Motoru yapımının maliyetlerini yabancı kaynaklardan tedarikine kıyasla %50 oranında azaltabilir.
Oğuz Turbojet motorunun Ağustos 2020'de üretim hattının başlatılmasından sonra 12 Aralık 2020'de önemli bir gelişmede Savunma Bakanlığı Havacılık Kurumu Genel Müdürü Tuğgeneral Hacı Fert ve dönemin İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Nesirzade'nin katılımıyla İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvveti'nin uçak motorlarını tedarik etme alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın amacı taraflar arasında işbirliğini geliştirme ve başta uçak motorları sektörü olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvveti'nin ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik etmeye yönelik üretimi artırma olarak kaydedilmiştir.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanının yerli savaş uçağı üretiminin altyapılarını geliştirmeyi vurguladığına dikkat çeken Savunma Bakanlığı Havacılık Kurumu Genel Müdürü şöyle dedi. Allah'ın yardımıyla ve savunma sanayisinin uzmanlarının özverili çabasıyla bu iş çok uygun bir ölçüye kadar gerçekleştirilmiştir ve hedefimiz Oğuz Ulusal Motoru üretim hattının kapasitesini artırma ve kalitesini yükseltmeye yönelik gerekli kaynakları sağlayarak bu motorlardan daha fazlasını İran Ordusu Hava Kuvvetine teslim ederek İran Hava Kuvvetleri filosunu güçlendirmektir. Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Nesirzade de Savunma Bakanlığı'nın Havacılık Kurumu'nun uçak motorları yapımındaki son başarılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek bu anlaşmanın imzalanmasıyla Hava Kuvvetleri ile Havacılık Kurumu arasında jet motoru yapımı alanında yeni bir işbirliğinin gerçekleştirmesini umut etti. Hava Kuvvetleri Komutanı, Oğuz Milli Motoru'nun üretim hattının başlatılmasını, Havacılık Kurumu'nun Hava Kuvvetleri'nde ve Kevser Eğitim Jet Uçağı'nda sık kullanılan Oğuz Turbo Jet Motoru'ndan daha fazlasını tedarik etmede daha fazla başarılarının başlangıcı olarak nitelendirdi.
F-5 savaş uçağına monte edilmiş Amerikan J-85 motoruna temel alan 14.000'i aşkın parçaya sahip Oğuz Turbo Jet motoru dünya çapında kabiliyetli ve uygun ömürlü motorlardan sayılmaktadır ve bu motorun ülkede yapılmasıyla İran motor yapımı alanında 8 gelişmiş ülke arasında yer almaktadır. Üzerine Oğuz motoru monte edilen 10 ton ağırlığındaki uçaklar 50.000 fit yüksekliğe kadar uçabilirler. Oğuz motoru kuru durumda art yakıcı olmadan 3500 pound itme gücü üretir. Bu motorun kanatları havacılık endüstrisinin özel süper alaşımlarının yerleştirilmesiyle tasarlanıp üretilen günümüzde dünyanın en hassas dökümcülük ve tornalama teknolojisinden biri olan vakumda hassas dökümcülük teknolojisiyle yapılmıştır. Ana eksen türbin diskleri, kompresörün ön ve arka makaraları ve kompresör diskleri dahil olmak üzere turbojet motorunun dönen parçalarının tasarım ve üretim teknolojisine yönelik yerli bilgiye ulaşılmasının havacılık endüstrisindeki personellerin ve uzmanların çabalarıyla mümkün olmuştur ve bu durum OÇ milli motoru hakkında da geçerlidir. OÇ motorunun kontrol sistemi hidromekaniktir ve gerekirse tamamen elektronik sisteme yükseltilebilir.
OÇ Milli Motoru, Kevser Jeti ve Yasin Eğitim Jeti gibi ülkemizin savunma sanayisinin yapımı olan savaş uçaklarında da kullanılmıştır. Ve görünen o ki, ülkemizin savunma sanayisi bu yerli motoru tasarım ve yapım aşamasındaki diğer yerli yapım savaş uçaklarında da kullanacaktır. OÇ motorunun oldukça karmaşık teknolojisi, ülkenin havacılık endüstrisindeki yapım teknolojisi ve tasarım bilgisinde yüksek bir ivmeye neden olmuştur. Ve bir referans paketi olarak OÇ motorunda kullanılmış olan teknoloji, ülkenin havacılık ve endüstriyel sınıfındaki yarı ağır ve ağır turbofan ve turboşaft motorlarının tasarım ve yapım aşamasına girmesine zemin hazırlamıştır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, aydınlatıcı açıklamalarında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın maneviyat ve ahlak siyasetinde siyaset yürüttüğünü ve ahlaksız siyasetin afeti olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bu konuyu göz önünde bulundurmak ve dikkat etmek gerekir ki, Emir Ülümü Ümen'in siyasi davranışı onun manevi ve ahlaki davranışından ayrı değildir. Emir Ülümü Ümen'in siyaseti maneviyatla birliktedir, ahlakla birliktedir. Temelden Ali'nin maneviyatı veya ahlakından kaynaklanıyor. Eğer siyaset ahlaktan kaynaklanırsa, maneviyattan solanırsa, o siyasete maruz kalanlara kemalet vesilesidir, cennet yoludur. Fakat eğer siyaset ahlaktan ayrılırsa, maneviyattan ayrılırsa, o zaman siyaset güç kazanmak için her ne pahasını olursa olsun servet kazanmak, bu dünyada işlerini yürütmek için bir araç olur. Bu siyaset afet olur. Bizzat siyasetçi için de afettir. Bu siyasetin yürütüldüğü alanda yaşananlar için de afet olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi dün bir grup işçiyi kabul ettiği görüşmede işçilerin üretimin esas sütunu olduğunu ve düşmanla mücadelede ön safta bulunduklarını belirtti. İran-Polonya ortak grubunun başkanı İran'ın Polonya ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. İran Yargı Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Garib Abadi, İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörünün görevi yaptırımların etkilerini araştırmaktır, dedi. İran-Ermenistan Karma Ekonomi Komisyonu 17. toplantısı bugün yapıyor. İran, yabancı uyruklara yardım etmesi için Kızıl Haç'ın desteğine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Danışmanı Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumunun geçmişe göre iyileştiğini belirtti. İranlı halterci dünya halter yarışmalarında gümüş madalya kazandı. Ve Türkiye hükümet yetkilileri temel tarım ürünlerinin fiyatlarını düşürmek için ülkeden temel tarım ürünlerinin ihracatının yasaklanması çağrısında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.